Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz haftanın en önemli mobil gelişmelerini yine her hafta olduğu gibi sizlerle beraber değerlendireceğiz. İlk haberimiz, hatta programın muhtemelen 3'te 1'lik bir kısmını Apple üzerine konuşacağız gibi. Çünkü aylardır beklediğimiz etkinlik geldi geçti. Canlı yayını da verdik. Hep beraber izledik Apple'ın neler yaptığını. Ama öncesinde şu kritikle başlayalım. Steve Jobs dönemiyle kıyaslandığı zaman o One Man Show tarzındaki daha gösterişli, daha heyecanlı sunum tarzının yerini biraz daha sönük, soluk bir sunumla aldığı şeklinde sen ne düşünüyorsun?
Bundan önceki sunum da çok sıkıcıydı biliyorsun. Sadece müzik kısmı bile evet. Başlı başına o sunumu kapatıp çizdirmemek için yeterli bir nedendi. Şimdi de Erdi şöyle bir neden var. Anlattıkları hiçbir şey artık dünya için yeni değil.
Apple için de yeni değil aslında.
Yeni değil, evet. Ve dünya doyuma ulaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar zaten bize enteresan gelmeyecek. Şöyle bir şey çok enteresan gelirdi. Ve dünya çılgınlar gibi alkışlardı herhalde. 6S'yi 100 dolara satmaya başladık falan, hani anlatabiliyor muyum? Böyle ekstrem bir dönüşüm. Çok değişik bir şey yapabilirdi ama yok. Onun yerine biz 2000 liraya bir iPhone alınabilecek olmasını bile ülkemizde bir sevinçle karşıladık.
Evet, şimdi ürünleri konuşacağız ama benim de kendi görüşüm Steve Jobs enerjisinden uzak. Yani sunum yapanlar da bence o havada değiller. Belki de toplumun Steve Jobs'u belli bir noktaya taşımasını verdiği etkiyle Steve Jobs o kadar canlıydı. Ama bakıldığı zaman o Tim Cook ve ardından çıkan yöneticilerin heyecanı, o heyecan, hani bir heyecan yoktu esasında.
Ama Steve Jobs hep yeni şeyleri tanıttı şansını. Yani Steve Jobs döneminde hep bir yenilik, hep bir mobil tarafta...
Ama aslında şimdi Apple içinde farklı bir ilk şey defa vardı. Bu kadar ucuz. Apple'ın kendi ürün gamı için ilk defa bu kadar ucuz bir iPhone, renkli bir iPhone, küçük bir iPhone. Belki daha sempatik olabilirler diye düşünüyorum ama bence en heyecan verici gelişme tüm bu etkinlik içerisinde geri dönüşüm tarafına yaptıkları yatırım ve data center'larında artık tamamıyla yenilenebilir enerjiye çalıştırılabiliyor olması. Şirketlerin belki kısa dönemde pek çoğumuzun ilgisini çekmiyor. Belki cebimize giren telefonun ne özelliklere sahip olduğunu ya da ne kadar ucuz olduğuna bakıyoruz ama sonucunda bunlar büyük üreticiler. Bunların enerji tarafındaki yatırımları da ister istemez bir miktar da olsa insanları etkiliyor. Hoş, aynı etkinlikte Apple kendi data center'larından vesaire bahsetti ama üretim yaptırdığı Foxconn'da ne kadar yenilenebilir enerji kullanıyor kullanmıyor onlara da çok fazla
yani
girmediler.
Ne yalan söyleyeyim, yani bir televizyon satın alırken bu fabrikası termik santralle mi çalışıyordur yoksa yenilenebilir enerjiyle mi çalışıyordur? Hiç düşünmediğim bir konu. Yani en son düşündüğüm konu deyip yalan da söylemek istemiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyordu o kısım. Sadece tebrik ettim adamları. Güzel bir olay tabii ki. Çevremizi düşünmemiz lazım ama tüketicilerden de kaçı. Ya ben bu tableti alacağım ama bunun fabrikası termik santralle elektrik çok elde ediliyor. Onun için gidip
satın
daha fazla
almak, para
verip
satın alma kararını etkileyen şeyler değil.
Değil.
Onları biliyoruz.
Ama satın alma kararını bu kadar etkilememesine rağmen firmanın böyle adımlar atmasını da tebrik ediyoruz tabii ki. Yani hiç bilmediğimiz, umursamadığımız bir şeyi bile firma bu kadar önemseyip bu kadar para harcıyor. Ve arkadaşlar şunu da belirtmekte fayda var. Firmaların bu geri dönüşüm konusunda yaptıkları yatırımlar cebinden çıkan para oluyor sadece.
Tabii canım, onu da
ona da çok büyük bir dönüşü olmuyor ne yazık
o
ki.
O zaman ürünlere geçelim. Muhtemelen etkinliğin yıldızı diyebileceğimiz cihaz iPhone SE oldu. iPhone Special Edition. Bu arada SE'nin açılımında Special Edition, bunu resmi olarak tüm pazarlamanın başındaki Apple yöneticisi de paylaşmış oldum. Esasının arkasında o kadar çok fazla sızmış bilgi vardı ki çok fazla şaşırmadık. Zaten canlı yayın öncesinde biz neler beklediğimizi anlatmıştık. %70-80 oranı tutturduğumuzu söyleyebiliriz. Tasarım bildiğin zaten iPhone 5S'nin birebir aynısı.
Ben şaşırdım. Ben çünkü açıkçası Apple'dan böylesi bir şey beklemiyordum. Söylentiler vardı ama inanmıyorduk söylentilere. Özellikle 6S donanımı olacağını ben hiç beklemiyordum bir telefonda. 6S işlemcisi olur, kamerası olmaz diyorduk. Hani hep bir şey kısarlar diye bekliyorduk. Hiçbir şey kısmadı adamlar. Gerçi, beni en çok şaşırttıkları konu oldu.
Şimdi tasarım iPhone 5'te. Tasarımda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Tasarımın materyal kalitesinde de herhangi bir değişim söz konusu değil. Özellikle iPhone 6S'yi hatırlarsın. İşte 7000 sınıf alüminyum kullandık, camı güçlendirdik tarzında açıklamalar vardı ama öyle görünüyor ki Apple halihazırda üretim devam eden iPhone 5'in kasasını almış ve daha ziyade içinde güncelleme tarafına evet. Gitmiş gibi görünüyor. İşlemci tarafında iPhone 6S'nin işlemcisini taşıyor. Henüz hala tam olarak %100 emin değiliz ama belki bir miktar frekans düşüşü olabilir. Çünkü birazdan aslında yeni iPad Pro ile konuşacağız. Orada benzer bir durumdan bahsedeceğiz detaylar kısmında. Kameranın arka kamera tarafında iPhone 6 ile aynı olduğu aşikar zaten. Ama ön kamerada ilginç bir durum yapmışlar. Kamera çözünürlük olarak iPhone 5'in kamerası. 1.2 megapiksel. Gerçi iPhone 5'te de aynı çözünürlük vardı ama lens kısmı ilginç. iPhone 5'e F2.2 lensi sahipken mesela iPhone SE yani yeni telefon iPhone 5'teki F2.4 lense sahip.
Şimdi orada tabii ki telefonun özelliklerini vitrine koyduklarında işte kağıt üstünden okuduğumuzda heyecanlanıyoruz ama elimize alıp deneyimlemek çok önemli. Yani F2.2'nin 2.4 olması tamam burada bir hayal kırıklığı yaratıyor ama belki de çekim performansı konusunda yeni sensör, yenilenmiş sensörler daha fazla ışık hassasiyetine sahip oldukları için orada bir sıkıntı yaşanmıyor da olabilir.
Hani orada bir şey söylemek tabii şey de var. Yine iPhone 6 SE ile tanıdıkları ekranı flash olarak kullanma özelliği istediyse ışık etkisini zaten ön tarafta belli bir oranda arttıracaktır. Ama birebir teknik kıyaslama yaptığımız için bunlar göze çarpan detaylar olarak öne çıkıyordu. Yine güzel bir gelişme olarak 2 GB RAM de iPhone 6 serisinde olduğu gibi bu telefonda da var. Zaten böyle olmasında aslında olması gerekiyor. Çünkü ileriye dönük yazılım güncellemelerinde bu telefonun önünü ister istemez biraz daha rahatlatıyorsun. Çünkü iOS 10 ile beraber Apple'ın ne sunacağını henüz kimse bilmiyor ama 1 GB RAM ile gelmesi ister istemez cihazın ömrünü beklenenden kısa yapabilirdi diye düşünüyorum.
Ya şimdi burada beni en çok heyecanlandıran kısım şu oldu. Telefon 2 GB bellekli ve 6S'deki işlemciyle beraber gelen, aslına bakarsan Apple'ın şu anda en hızlı iPhone'larından bir tanesi. En hızlı 3 tane iPhone oldu. Hı hı. 6S, 6S Plus, bir de yanlarına 5S demek hep ağzımdan geliyor.
6'dan hızlı bir cihaz var yani şimdi.
Evet, iPhone S'ye geldi. iPhone 6'lar birdenbire gözden düştüler ve evet, oldukça geri plana itirdilerdi. Burası çok enteresan.
Yani kamera paketine bakıyorsun, 6 ailesinden daha iyi. İşlemci paketine bakıyorsun, 6 ailesinden daha iyi. Pil tarafına bakıyorsun, en az 6 kadar çalışacağını söylüyor Apple tarafı. Dolayısıyla bir de üstüne $150 daha ucuz olduğunu düşünürsek eğer, tamam ekran farkı var. Birisi 4 inç, birisi 4.7 inçten başlıyor ama sonucuna bakıldığı zaman ekran boyutuna çok fazla takılmayan bir kullanıcı için bugün iPhone 6'yı almak en mantıksız şey haline geldi ister istemez. Eğer tabii ki özellikle pil tarafında Apple'ın dediği gibi kafa kafaya bir değerlendirme çıkarsa. iPhone 6 şu an için bakıldığı zaman tam bir ara ürün haline geldi. Performans olarak baktığınız zaman 6S zaten Apple'ın en hızlı cihazı. iPhone SE'ye bakıyorsun, en hızlı olmasını sağlayacak donanımlar bu telefonda da var. Dolayısıyla iPhone 6 yavaş yavaş enerjisini kaybeder gibi geliyor açıkçası.
Şimdi yeni işletim sistemiyle beraber 2 GB belleğine daha ağırlıklı kullanıldığını görebiliriz. Neden dersen 2 GB ve üzeri belleğe sahip iOS cihaz sayısı üst seviyede çoğaldı.
Aynen.
Yeni tabletler, iPad Air 2 zaten uzun zamandır 1 GB'ın üstünde belleğe sahip, hı-hı, bir cihazdı. iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPad Pro,
iPad Mini,
iPad Mini. Bir de üstüne şimdi iPad'in yeni Pro versiyonu. Hepsinin üstünde 1 GB'ın üstünde bellek var. Yeni işletim sistemi sonrasında kullanıcılardan çok büyük yakınmalar da duyabiliriz. Bakalım yani Apple dünyası ciddi bir bölünmeye gebe gibi duruyor.
Evet, farklı cihazlarla beraber ister istemez Android tarafından şunu biliyoruz. O fragmentasyon, yani bölünme ne kadar artarsa sorunlar da o kadar artıyor. Çünkü her cihazın yeni güncellemeye verdiği reaksiyon ister istemez farklı olabiliyor. Dolayısıyla bunları da hesap ediyorlardır diye düşünüyorum. Beni üzen böylesine iddialı bir telefon. Sonuçta performans olarak çok iyi bir telefon. Fiyatına birazdan geleceğiz. Ülkemiz koşullarında pahalı olacak bir telefon. Diğer aynı fiyat seviyesindeki pek çok cihaz gibi ama kategori 4 sınıfı modemle gelmiş. Şimdi bu ne demek oluyor? Teorik olarak bu cihaz en yüksek 150 megabit saniyede dosya indirme hızına ulaşabiliyor ki bugün hani örneğin Turkcell'in konuştuğu 375 megabitin erişilebilir bir hız olduğunu düşünürsek eğer ancak onun yarısını görebileceğiz.
Evet, doğru.
Açıkçası böylesi bir cihazın bence minimum Cat 6 modemle gelmesi gerekiyor.
Ama şimdi Türkiye koşullarını eğer değerlendirecek olursak herhalde bugün ondan daha pahalıya satın alabileceğim bazı cihazlarda
yine
benzer modemler var. Bu modem işi en azından Türkiye'de bir adaletsizlik yaratmayacak gibi görünüyor o fiyat sınıfında.
Yani sonucunda hani şeyde tartışabiliriz ama diğer taraftan başka birisinin de aynı hataya sahip olması bunun haklı çıkar.
Evet,
bence açıkçası Cat 6 olmasında fayda vardı. Aynı abisi diyebileceğimiz iPhone 6 serisinde olduğu gibi. Ve son olarak fiyatlandırmadan ve aynı zamanda Türkiye'de ne zaman piyasaya çıkacağından bahsedelim istersen. Fiyatları Apple Türkiye açıkladı. 16 GB için 1999 lira, 64 GB için ise 2500 liranın biraz altın fiyatlandırma söz konusu. Sen de bundan önce tartışık konuştuk zaten. Hani 2000 lirayı gözden çıkaracaksan ve tarife ek bir ücretlendirme ile alacaksan bence 64 GB daha mantıklı gibi görünüyor. Çünkü Apple tarafında SD kart takamadığımız için yer dolmaya başladığında ya yer açacaksın ya da hazır 4.5G ile beraber internet hızları da artacakken biraz iCloud'dan depolama birimi alayım, depolama alanı alıp işte belki bulutta bir miktar depolama yapacaksın ama burada kullanıcıların telefonu nasıl kullandığı ve 100 lira da olsa benim için önemlidir diyenlerin nasıl tepki göstereceği büyük önem taşıyor.
Yine peynir ekmek gibi satacaktır. 16 GB ne yapacak, ne edecek? iPhone kullanıcısı pek düşünmüyor bunu. Satın alıyorlar. Daha sonrasında da sorunlarla boğuştuklarında ise hiçbir şekilde şikayetçi olmuyorlar bu konuda. Hı-hı. Genel olarak ben 16 GB iPhone SE'nin yine çok fazla satacağını düşünüyorum. 400 lira fark ciddi bir fark verdi. Açıkçası 400 lira verecek kullanıcı orada Samsung'un yeni S7'leriyle tanışacak. Orada bir sürü güzel telefon da bulunacak.
Ama küçük hani, ekran istiyorsa?
Çok küçük ekran istiyorsa olabilir de şimdi küçük ekran diyoruz ama telefon küçük değil. Bunu da unutmamak lazım.
Tabii canım yani.
Şimdi iPhone 5S kasası arkadaşlar ekranı küçük, kendisi büyük bir kasadır. Yani ekranın kasa oranı kötüdür. Bu yüzden Android camiasında 5 inç olup aynı kas oranını hatta aynı kullanılabilirliği sunan cihazlar da mevcut.
Yani yanlış hatırlamıyorsam %60'lar seviyesinde bir ekran kas oranı
var. En kötülerden bir tanesi piyasada.
Bugün artık altın oranı olarak %70'leri baz aldığımızı düşünürsek ya gerçekten evet. Kötü bir değer söz konusu. Hatta aynı fiyattan yani fiyat olarak rakiplerine bakıldığı zaman Türkiye'yi düşünmeyelim. Genel olarak resme bakalım. 400 dolara Xiaomi'nin Mi 5'i var mesela. İşte Snapdragon 820'li, yanlardan çerçevelerin çok az olduğu, 4 yönlü hareket edebilen optik görüntü sabitlemeye sahip bir telefon. Dolayısıyla küresel ölçekteki rekabet çerçevesinde de biraz işi zor gibi görünüyor eğer boyut anlamından, boyuttan bağımsız olarak yeni bir cihaz almak isteyenleri düşünürsek. Evet.
Yani kişi eğer sadece ben iPhone alacağım, mutlaka iPhone'um olsun, ben Apple iOS logolu bir cihaz istiyorum, iOS bir cihaz istiyorum diye gitmediyse eğer, 2000'lerin üstüne çıktığı anda kafası karışabilir. Diyecek ki bazı arkadaşlarımız da 2000 lira aldığında Note 5 var ama Note 5 büyük bir cihaz birçok insan evet. için. Yani ben aynı boyutlarda aynı performanslı kamera kalitesini sunabilecek cihazlar açısından konuşuyorum. Eğer onun üstüne çıkarsanız orada Samsung'un S6'sı, S7'si ister istemez kişilerin kafasını kurcalamaya başlayabilir.
Burada tabii kıyaslama olarak daha ziyade 5-5.2 inç aralığına bakmak lazım. Hani maksimum seviyede, evet. En yüksek seviyede. Orada da dediğimiz gibi işte S6 var, S7 var. S7 fiyat olarak biraz daha yüksek kalıyor kısmen de olsa. Ama Xiaomi Mi 5'ler var, yeni telefonlar gelecek vesaire vesaire, duruma bakacağız. Ama sonucunda bu arada belki bu telefonun gelişmekte olan bazı ülkeler için 8 GB'lık versiyonun yapılıp yapılmayacağı da tartışılıyor.
Yaparlar. O da satar gibi, yine memnun kalır alanlar.
Ülkelere de evet. O versiyonu yollayabilirler.
Hiçbir sıkıntı yaşamazlar. Yeter ki arkada elma logosu olsun.
Nisan ayının başında ülkemizde de piyasaya çıkacak. Zaten geldiğinde bir incelemesini yaparız. Ama çok kısaca özetlemek gerekirse arkadaşlar, birebir iPhone 5S kasasını düşünün. İçerisine de iPhone 6S'nin performansını koyun. 3 aşağı 5 yukarı böyle bir telefona karşılaşacağız.
Yani iPhone isteyenler için bence çok ideal bir cihaz oldu. Bunun altını çizmek lazım.
Özellikle küçük ekran arayışında olanlar evet. için. Apple lansmanındaki ikinci büyük tanıtım yeni iPad Pro oldu. iPad Pro'nun küçüğü, yani şunun küçüğü 9.7 inçlik yeni evet. cihaz. Tabii Apple sunumlarında teknik olarak çok derinlere inmediği için biz birebir bunun aynısını 9.7 inç gibi düşündük. Ama tam olarak öyle değil açıkçası. Bundan biraz daha farklı bir cihaz yapmışlar. Önce genel detaylardan bahsedelim. Boyut olarak iPad Air 2'nin devamı. 9.7 inç, yani orijinal iPad boyutlarında 3 aşağı 5 yukarı, onu söylemek gerekiyor. Donanım olarak bakıldığı zaman bunun işlemcisi var, A9X, ama hızını biraz düşürmüşler. Ben bazı Geekbench skorlarına baktım ki zaten Apple'ın sitesine girdiğin zaman da işte diyor ki A9X bundaki işlemci X kadar hızlı. Bundaki işlemci aslında X'in biraz daha altında hızlı gibi görünüyor. Geekbench skorlarında da %7-8 civarında performans farkı var. Bir miktar kırpılmaya gidilmiş. Bunda 4 GB RAM var. Onun da ilginçtir. Büyük bir cihaz olmasına rağmen ben beklemiyordum bunu. 2 GB RAM var. RAM'de bir değişikliğe gitmemiş. Rapid Air 2 ile aynı RAM kapasitesine sahip. Depolama tarafında zaten bu 256'yı duyurdular onunla, ama bunda 256'lık bir seçeneği var. Bir başka ilginç detay var mesela. Bundaki Lightning portu USB 3.0 teknolojisini kullanıyor. Yani yüksek hızlı veri transferine müsait. Her ne kadar ilk etapta dosya transfer aklımıza geldiği için doğrudan bunun içerisine Android gibi her dosyaları evet. taşıyamasak da hız olarak bayağı hızlı bir cihaz. Ama mesela yeni iPad Pro'da USB 2.0 teknolojisi kullanılmış. Bunun dışında mesela bunda Mesut, iPhone 6S'de gördüğümüz Hey Siri özelliği çalışmıyor öyle. Yani telefon uyku modundayken Hey Siri dediğin anda ya da duran haldeyken dediğinde aktif oluyor, ama bunun öyle değil. Bunda ancak geleneksel Apple özelliği olduğu üzere prize taktığın anda cevap verebilir hale gelmiş durumda. Fiyat olarak bakıldığı zaman da işte 600 dolar seviyesinden başlayan bir fiyatlandırması söz konusu. Yeni iPad'in, bilmiyorum ne düşünüyorsun? Yeni klavye ve kalem desteği de var.
Ya şimdi şöyle, iPad Pro'nun özelliklerini kullanmak isteyip boyutundan dolayı çekincide kalan insanlar benim gibi. Ben bu boyutlarda bir tablet açıkçası kullanmayı pek düşünmüyorum. Ağır da geliyor bana. Hani genel olarak hatlarına bakıldığında.
Ya şu an zaten senin önünde 10.1 inç bir tablet var. Evet, 12.9 inç
yani
bir tablet.
Yani bu kılıfıyla böyle duruyor ki. Hani önünü çevirdiğimizde daha da aslında kibar bir cihazdır çerçeve olarak. Samsung'un Tab C modeli. Çok iyi bir alternatif oldu. Özellikle kalem açısından, kalem kullanmak isteyenler açısından, grafikler açısından her yere götürebilecekleri, çok rahat bir şekilde taşıyabilecekleri, canları sıkıldığında bile çizim yapabilecekleri bir cihaz haline almış. Ben çok yaygın bir şekilde kullanım alanı bulacaktır diye düşünüyorum, ama benim temennim bir Türk olarak şu klavyenin bir de Türkçesini çıkartmaları. Klavye çok orijinal. Eminim ki her iPad alan bir tane de klavye satın almak isteyecektir, ama Türkçe karaktere sahip olmaması orada Logitech'in elini güçlendiriyor. Logitech sağ olsun ülkemize getirdiği tüm cihazlarında Türkçe klavye hassasiyetini gösteriyor. Türkçe harf koyuyor.
Ben şunu düşünüyorum. Bir cihazı bir ülkede satıyorsan ve o ülkede senin yerel bir ofisin varsa mutlaka yerelleştirmeyi yapmak zorundasın. Bu klavye için tabii ki Apple Türkiye'yi suçlamak doğru olmaz. Çünkü bu klavyenin dünyada Amerikan İngilizcesi haricinde şu anda başka bir tuş dizilimine sahip versiyonu bulunmuyor. Yani Apple yapmamış. Onu biliyoruz. Dolayısıyla ama Farklı dil destekleri gelmeye başladığı anda umarız ki Türkçesi de gelir. Çünkü kimse İngilizcesini kullanmak zorunda değil. Ben yumuşak şeyi görmek istiyorum açıkçası bakıldığı zaman. Dolayısıyla muhtemelen yapılmaya başlandığında Türkiye'de gelecektir. Hakikaten bunu arzulayanlar ama büyük bulanlar için iyi bir seçenek olmuş. Orada bence RAM tarafından kesinlikle yapmasalar. Ben işlemciyi anlıyorum ama ileriye dönük olarak cihazın çizim uygulamalarında ya da bir başka yüksek performans gerektiren uygulama senaryosunda birebir aynı performans sunabilmesi açısından önemliydi diye düşünüyorum.
Şimdi orada Apple bölünmüşlüğün önüne geçmek istiyor anladığım kadarıyla. Telefonlar 2'de, tablet 4'te kalırsa uygulamalar arasında ciddi farklar oluşabilir. Şu anda 2'leri genişletip uzun bir süre, en azından 1 yılda 2 GB bellekli cihazlar için uygulama geliştirilmesi için zemin hazırlamış olabilir. Şimdi çünkü uygulama geliştirici olarak kendini düşün. Bu 4. Bir telefon 2. Altta da çok önemli sayıda satmış iPhone 6 serisi var. Apple için efsanevi satış rakamlarına ulaşmış seri. Onlar da 1 GB belleğe sahip.
Ama hala devam ediyor onlar. Yani hepsi devam ediyor.
Devam
ediyor.
Zaten
bölünmüşlük başladı
artık. Şimdi hani Android camiası için bölünmüşlük diyorlardı ya. Evet, Apple tarafında işletim sistemi güncellemesi ve sürüm numarası anlamında bir bölünmüşlük yok ama eğer siz bir uygulama geliştiriciyseniz donanım anlamında ciddi bir bölünmüşlük var.
Şimdi bak 12.9 inç, 9.7 inç. Alt tarafta iPad mini var. iPhone 6S Plus var, S'si var, iPhone 5 S'si var, iPhone S'si var. Bakıldığı zaman şimdi 4 inçten başlıyor. 4.7, 5.5, 8, 9.7, 12.9.
Evet, bir de bunların şimdi kendi eskiden gelen bir şeyleri var. Daha düşük işlemci, daha düşük donanımsal özelliklere sahip modelleri uğraştır.
Tabii şimdi diğer taraftan mesela bölünmüşlük olmasın diye iOS arayüzünün klasik halini birebir buna taşıdı. Ama ne oldu? Bundaki iki tane ikon arasında orijinal iPhone'un, ilk iPhone'un ekran çözünürlüğü kadar, piksel yoğunluğu kadar alan bırakmak zorunda kalıyorsun. O da buna yakışmıyor mesela. Dolayısıyla zamanla öyle zannediyorum ki yavaş yavaş bunlar da cihaza özel bir takım geliştirmeler yapmak zorunda kalacaklar. Çünkü şu anki haliyle hakikaten bilgisayar ayarında, belli noktalarda, belli kullanım senaryolarında ultrabooklara yakın performans sunan bir cihaz var. Ama arayüz bu cihaza özel değil. Yüksek randıman alamıyoruz. Keza benzer bazı uygulamalarda aynı sorunları yaşayabiliyorsun. Kullanıcılar yavaş yavaş Apple o tarafa doğru çekilecek gibi görünüyor. Çünkü diğer türlü zaten ekranın büyütmenin ve çözünürlüğünü arttırmanın pratik hayattaki avantajını da çok fazla yaşayamıyorsun açıkçası. Benzer şekilde iPad Pro 9.7 de yine Nisan ayı başında ülkemize gelecek. Onu da yine 2000 liralık biraz daha üzerinden başlayan bir fiyatlandırması söz konusu. Eğlence tarafında da yine bundaki 4 hoparlör sistemi onda da devam ediyor. Büyük oranda aynı diyebiliriz.
Bir de adaptörle USB'den kamera falan bağlanabiliyor olması da oldukça güzel.
SD kart adaptörler, bir takım adaptörler de çıkardılar dediğin gibi. Sonucunda iPhone tartışıyoruz ama tablet tarafında şu serinin, iPad serisinin bir üstünlüğü söz konusu, rakipsizliği söz konusu. Bu da devam edecek gibi görünüyor. Çünkü Apple gibi bu alana özel yatırımlar yapan da başka bir firma yok.
Yok
en azından şu aşamada. Gerçi pazarda daraldığı için bu saatten sonra da
kolay kolay yeni firmada görmeyiz.
Yeni firma görmeyiz gibi. Çok kısaca diğer iki gelişmeden de bahsedelim. Apple Watch'un fiyatını indirdiler. $50 bir indirim söz konusu. Artık $299'dan başlıyor. Bunu aslında anlamak mümkün çünkü şu an ekranlara gelen bir grafik de var zaten. Son çeyrekte, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Apple'ın satışlarında, Apple Watch satışlarında bayağı bir azalma söz konusu olmuş. Fitbit'in satışları artmış. Aynı zamanda Gear S2 ile beraber Samsung'un satışlarında da bir miktar artış var. Muhtemelen yeni Watch gelene kadar arayı kapatabilmek için fiyat üzerinden hareket edecekler gibi görünüyor. Bilmiyorum sen nasıl karşılıyorsun fiyat indirimini?
Açıkçası ben biliyorsun bizde en üst modeli var, en pahalı modeli var. Alınabilecek en pahalı kayışıyla beraber kullandık. Şimdi sen kullanıyorsun çok uzun bir süredir. Saat ne yazık ki eksikleri nedeniyle pek de tatmin edici düzeyde değil. Biz Gear S2 çıktığına ne demiştik? Bu saat evet çok güzel bir saat ama iOS tarafında da çalışması lazım. Yani bir akıllı saatin zaten bence her türlü cihazda
evrensel olması lazım.
Evrensel olarak çalışabiliyor olması lazım. Gear S2'de şimdi yavaş yavaş iOS tarafında destek başladı ama Apple'ın saatine o kadar onca para verip ondan sonrasında ben artık iOS cihaz kullanmayayım bir de Android cihazımı bunu kullanayım dediğin anda yolda kalabiliyor olmak bile ayrıca bir hayal kırıklığı. Saat zaten biliyorsun birçok noktada pi süresiyle çok büyük bir limitti. Kullanıcı o istediği Apple ürünü havasını bulamadı. Nedir Apple ürünü dendiğinde o dedin ya Steve Jobs'un hep havalı geçiyordu sunumları filan. Hep bir yenilik vardı. Pi süresi abartı olurdu. Rakiplerine göre kesin üstün bariz olduğu noktalar olurdu.
İlk iPhone hatırlamıyor musun? Konferans görüşmesi var bu telefonun
içinde. İnanılmazdı. Ama Apple Watch'a bakıyorsun rakiplerine karşı hiçbir üstün tarafı yok.
Ve tasarım olarak da yine tartışılır. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişebilir ama benim kanaatime göre akıllı telefon dünyasında Apple Watch'tan daha güzel en az 3 tane 4 tane saat gösterebilirim sana tip olarak bakıldığı zaman. Dolayısıyla fiyat indirimiyle orada ilerleyecek gibi görünüyorlar. Birkaç tane yeni böyle janti görünen kayış seçeneği de var. O da yine ürün gamına eklenmiş durumda. Bu arada Amerika'da akıllı saat ve giyilebilir cihazlarla ilgili bir araştırma yapılmış. Siz ne istiyorsunuz, hangi özellikleri iyi çalışırsa alırsınız diye. 3 madde öne çıkıyor Mesut. Bunlardan ilki egzersizin akıllı yönetimi. Yani Mesela Samsung çok uzun süredir yapıyor. İşte artık biraz daha yürü.
Evet, şöyle evet. Yap, ya ne kadar tarzında. Kahve içtin yaz, şunu yaptın yaz gibi.
Gerçi yine Apple Watch'ta da vardı o. Arada uyarı veriyor işte. Çok oturdun artık kalk gibisinden vesaire
tarzında. İlk Apple Watch'ta aslında gördük onu biraz.
Galiba daha önce Samsung'larda, Samsung'un bu bizim de incelediğimiz gear'larında vardı o. Biraz artık hareketlenmen lazım. Şöyle
o zaman demek tarzında. Ki İlk bunun üstte duran Apple oldu.
Apple oldu ama onların ilk zamanlarda kaldı. Araba kullanırken evet. Hadi kalk çok oturdun tarzını böyle zaman zaman tuhaf
uyarı. Ya da tuvalettesiniz orada siz hadi kalk çok oturdun diye biliyordu.
Uyarı verir doğru. Bu ilk madde. İkinci madde bakıldığı zaman biyomedikal özelliklerin sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi. Bu da nedir? İşte tansiyonunu ölçebiliyorsa, tansiyon evet. Nabzını ölçebiliyorsa, nabzını gibisinden. Orada tabii Apple'ın özellikle yazılım tarafında ciddi bir avantajı var. HealthKit adını verdiği yazılım platformunu bayağı ileri noktaya taşımışsın ama tam olarak birebir şu aşamada saate taşınmış değil. Evet, yapılan iOS 9.3 ile beraber saatteki bir takım bilgileri artık health ekranına görebiliyoruz ama kullanıcıların beklentisi biraz daha fazla. Üçüncü ve son öne çıkan madde, tabii başka maddeler de var ama en çok arayı açan maddelerden sonuncusunda da yeme içme düzeninde daha iyi takip. Orada tabii senin de bir takım bilgiler girmen gerekiyor. Şunu yedim, kalorisi bu kadar vesaire ama işte yapanlar açısından daha verimli uyarı sistemini kullanıcılar giyilebilir cihazlarda.
Belki de yemeğe batırıp şöyle saati şöyle suyuna analiz etmesini isteyebilirler.
Belki de bilmiyorum. Zamanla belki onu da görürüz. Kim bilir. Apple Watch tarafında gelişmeydi buydu. Son olarak aynı etkinlikte iOS 9.3'te resmi olarak duyurulmuş oldu. Birkaç tane öne çıkan özellik var. Bunlardan ilki Night Shift adı verilen gece izleme ya da gece okuma özelliği diyebiliriz. Ekranın özellikle arka tarafta bu mavi rengi keserek gözü daha az yoracak, daha sıcak renkler oluşturup gece, akşam, karanlık bir ortamda yatağında uzanırken bir şeyler okumak isteyenler açısından verimli bir mod. Bu zaten Android tarafındaki cihazlarda bir süredir vardı.
Bayağı da konuşulan bir şeydi.
Bunun dışında not alma uygulamasını artık parmak izi okuyucusu atayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir notu açmak için yine parmak iziyle tanımlama yapılabiliyor. İrili ufaklı pek çok gelişme var. News tarafında gelişme var ama News servisi Türkiye'de çalışmadığı için bizim açımızdan çok fazla anlam ifade etmiyor. Ve aynı zamanda yine eğitim tarafında da okulda öğrencilerin ve hocaların platformu daha verimli kullanmasını sağlayacak bir takım güncellemeler de eklenmiş durumda. Ekleyecek bir şeyin yoksa Apple'ı yavaş yavaş
bitirelim. Evet, Apple'ı kenara bırakıp HTC'ye geçmek istiyorum ben bir an.
Evet, HTC tarafında da çok uzun süredir merakla beklediğimiz, artık şirketin ihtiyacı var dediğimiz yepyeni bir amiral gemisi HTC 10 ya da M10 resmi olarak adını henüz doğrulamış değil HTC tarafı. 12 Nisan'da dünya ile aynı anda New York'ta, Taipei'de, Tayvan'da ve Londra'daki etkinlik eş zamanlı olarak İstanbul'da da lanse edilecek.
Evet, İstanbul'a toplanacağız. Bundan öncesinde daha çok Londra'ya gidiyorduk biz. Avrupa ekibi olarak orada toplanıyorduk ve telefonlarla tanıyorduk. Şimdi ne güzeldir ki bütün Etur arkadaşlarımız, ilgili herkes bu telefonu ilk elden görme şansı elde edecekler. Tasarımıyla ilgili merak edilecek bir şey kalmadı aslında. Telefonun tasarımı baya baya ortada. Bir sürpriz olmazsa telefon M8 ile A9 arasında melez bir yapıda gelecek. Ve HTC'ye benim yakıştıramadığım bir tasarım anlayışının ne yazık ki ilk ürün olacak gibi görünüyor. Neden derseniz de HTC M8 sonrasında bir bocalama içinde ve ne yazık ki sanki tasarım ekibi işten ayrılmış da bari eldeki eski eskizlerin üstünden gidelim, yeni bir şeyler oluşturamıyoruz, eskilerden devam edelim dermişçesine. Mesela M9 modeline bakıyorsunuz, M8'den çok da farklı bir telefon değil. A9'a bakıyorsun, bundan önceki HTC modelleri için de farklı bir model.
Fiyatı da farklı.
Evet, piyasadaki telefonlar açısından yine çok farklı bir model değil. Hani görünüş ve duruş açısından bir fark yaratamadı o tarafta. Şimdi M10 sızıntılarına bakıyorsunuz ki buna M10 demiyorlar artık, 10 diyorlar. Onun sızıntılarına bakıyorsunuz. Bunda da yine yeni bir şey yok hani bizim için. Ya. Arkadan baktığında M8'e benzeyen, ki bu kullanıcıların çok sevdiği bir şey değildi. Önden baktığında da A9'a benzeyen, A9'un da biraz yandan yemişi gibi duran bir telefon yani.
Yani şimdi önden bakıldığında alt kısımdaki buton, parmak izi okuyucuya da sahip olan butonun üstünde öyle bir boşluk var. Keşke HTC logosunu hiç kaldırmasaymış oradan eğer o boşluk olacaksa. Evet. Çünkü bayağı kalın bir border dediğimiz
bir de
orada.
Simetrik değil, çok rahatsız edici. Var.
Aynen öyle. Keşke hani Apple'ın iPhone SE'de yaptığı gibi One M7'yi alsalardı, içerisinde Snapdragon 820 koyup kamerayı
daha güzelip daha düzgün bir fiyatla yani, piyasaya sürselerdi.
Çünkü işin açıkçası çok samimi olmam gerekirse HTC One M7 benim akıllı telefon tarihinde gördüğüm en başarılı tasarımlardan bir tanesidir.
Kullanması da en keyifli telefonlardan.
Aynen öyle. Keza yine geriye dönüp bakmaya çalışıyorum. One X Plus çok güzel telefonlardı. Evet. Metal dönüşümü başlatan cihazlardan birisi keza One M7 ama HTC genelde farklı bir yol izleyerek yine ortaya değişik bir tasarım çıkarmaya çalışmış. Etkilerini göreceğiz zaten. 5.2 inç boyutunda Super LCD 5 ekranın olacağı, ekranın 2560 ile 1440 piksel çözünürlük desteği sunacağı, Snapdragon 820, 4 GB RAM, 32 GB'dan başlayan depolama kapasitesi, microSD hafıza kartı desteği, Boom Sound ve 3000 mAh kapasiteli pil. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman fiyatı en son konuşacağız ama sence bu tasarım ve bu donanım nasıl bir etki yaratır?
Tasarım konusunda bu senenin hayal kırıklığı LG ve HTC oldu. Çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çünkü hiçbir ilerleme kaydedemeyen telefonlarla karşı karşıyayız. Ben HTC'den artık çok da fazla bir şey bekleyemiyorum. Neden dersen, firma ne üretiyor? Bir cep telefonu donanım olarak yer alabilecek hangi bileşeni üretebiliyor?
Hepsi dışarıdan.
Hepsi dışarıdan alınıyor. Hepsinin dışarıdan alması bir negatif etki görünebilir ama Mizu'ya bakıyorsun. Adam ekran çerçeve oranı inanılmaz cihazlara imza atabiliyor. Tasarımları
Samsung,
göz alıyor.
Samsung diyor ki sana işlemci vermeyeceğim. MediaTek'le gidip X25 diye cihazın özel işlemci yapıyor.
Yani tamam, bir şeyler yapmıyor.
Tartışılır platformu ama farklılaşmaya çalışıyor.
Evet. HTC tarafında bunu göremiyoruz ne yazık ki. Çok uzun bir zamandır kullanıcıların isteklerine kulak tıkıyorlardı. Ben ne yalan söyleyeyim, bu telefonun fiyatını kalkar da SD ile filan aynı fiyattan tutmaya ya da onun üstüne konumlandırmaya kalkarlarsa hiç şansı yok. Tek bir şansları var şu anda. Bu telefonu kalkacaklar iPhone SE'nin karşısına koyacaklar herde. Hiç yukarılarda uğraşmadan.
1990'da
ve diyecekler ki 2000 liraya onu alacağına ya da 2400 liraya gidip 64 GB'lık versiyonu alacağına gel burada bu telefon var. Onun üstünden yürüyecekler. Yoksa...
Peki A9... 2500 yılların hatta o civarlarda fiyatlı piyasaya çıkarken sence bu mümkün mü? Bana hiç mümkün gelmiyor açıkçası.
İşte kendileri bilirler.
Yani sonuçta şöyle bir gerçek var. HTC'nin gelişimine baktığınız zaman işte One X'lerden başlayalım. Hatta daha öncesine gidersek başka modellerden de başlayabiliriz. İşte Beats Audio'yu satın aldılar. Daha sonra elden çıkardılar. Mesela bu bir girişimdi kulaklık kalitesini arttıralım evet. diye. Plastik tarafına bakıldı, kasa kalitesine bakıldığı zaman polikarbon malzemeyi uzun süre en çok kullanan firma oldular. Rakipler plastik yaparken metal kasaya geçtiler. İnce eşlik vesaire dedik. Çift kamera denediler. Artıları eksileriyle beraber ama denemiş oldular vesaire ama son iki jenerasyondur bakıyorsun ortada bir şey yok.
Yok. Şimdi devrimsel bir kamera diyorlar.
Hem ön hem de arka kamera için.
Hani kamera gerçekten çok büyük bir yenilik getirmiyorsa bu PureWave 808 vardı ya Nokia'da. Nasıl bu alet?
Efsane. Hala yani bugün koysan rekabetçi olur.
Evet. Kıyaslarsın. Zaten adamlar fotoğraf makinesine sen bin ekleyip telefon aynen. haline getirmişlerdi. Yani öyle karşılaştırılabilecek bir cihazdı. Öyle devrim yaratamıyorsan çıktığın döneme dair zaten bu tip söylemler de yarın öbür gün gidiyor firmaya zarar veriyor. Neden? Bir fotoğraf çekip koyuyorlar firmanın o söyleminin yanına. Hı-hı. Bu muydu diyorlar.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim. Tabii ki insanlar gidicidir. Şirketlerin kendileri bakidir ama süreç içerisinde HTC'den çok fazla kişi ayrıldı. Tasarım şefleri vesaire şirketi bırakmak zorunda kaldılar. İşte bunların etkisini birinci ayda görmüyorsun ama ikinci, üçüncü yılda bunlar evet, kendini çok fazla belirtmeye çalışıyorlar. Eğer doğru adamlarla eksiklikleri...
Ki tasarım önünde önemli bir hapse girdi.
Ve benim konuştuğum adam yani.
O adam da önemliymiş gibi burada.
Kendi yaptığı tasarımları Çin'de kurdu para var şirkette el altına sızdıran adam. Ya tövbe abi neler var neler bunlar demek
aynen,
ki
değişik.
Herkesin başına gelebiliyormuş. Samsung'a geçelim. Samsung biliyorsun şimdi biz hep Note 5'ten, S6'dan, S7'den vesaire bahsediyoruz ama alt ürün gamı da ciddi şekilde güncelledi. A7'yi biz incelemiştik. Orta seviyeye yerleşen bir telefon. Bir de daha az alt segmente yerleşen J serisi var. J serisinde J7 diye kendi içerisindeki üst seviye cihazı var. O da 2016 versiyonuna kavuşmak üzere. İlginç bir telefon olmuş. Doğru fiyatta bence karşılığını bulabilir. Çünkü 5.5 inçte 720p ekran var.
Evet.
Şimdi başka bir cihaz olsaydı 720p Full HD olmalı mıydı bunu tartışabiliriz ama fiyatlandırma itibariyle çok acayip derece tuhaf görünüyor onu söyleyebiliriz. Exynos 7870 işlemci var. A serisinde 7850'yi kullanmışlardı. Bu Samsung'un Snapdragon 615'le rakip olarak geliştirdiği orta seviye platform. Şimdi onu 7870 yapmışlar. Ne farkı var? İşlemci 1.7 GHz'de çalışıyor ama daha da önemlisi GPU'yu Mali T830'a güncellemişler. Bu da ister istemez belli bir performans artışı sağlayacaktır. 2 GB RAM var. Arkada 13 megapiksel, önde 5 megapiksel 2 tane kamera var ve pili de 3300 mAh. Bu da yine muhtemelen A5, A7 gibi uzun pil ömrü sunar. Ve tasarım anlamında zaten birbirlerine çok benziyorlar. Fiyatı 1000 lira seviyesinde olursa ya da 1000 liranın biraz altında güzel iş yapabilir.
Şimdi Erdi açıkçası Samsung'dan son dönemde tasarım anlamında, işçilik anlamında çok süper cihazlar görmeye başladık. Hı-hı. A serisi desen öyle. Yukarıdaki seri zaten konuşmaya gerek yok. Ama Samsung'dan fiyat konusunda da ultra yüksek evet. telefonlar görüyoruz ne yazık ki.
A serisi 1600-1700 liralar çok tuhaf, çok yanlış
şimdi
liralar.
İster istemez A serisi inanılmaz bir kaliteye sahip olunca işçilik anlamında ki ben elini alıp da A serisini beğenmeyecek adam çok
aynı
zordur diye düşünüyorum.
Aynı fikirdeyim.
İşçiliği inanılmaz güzel. Hani biz HTC'nin A serisi için ne diyorduk A9 için? Yani elini aldın mı kullanmak istiyorsun fiyatı seni tepiyor gibi.
Caydırıyor.
Samsung'da da aynı etki var. Bu J'den de fiyat anlamında o yüzden bir şey beklemiyorum. Tasarımı iyi, donanım da kötü değil aslında. Yani bu donanım kötü değil.
Kötü değil. Ve yani hani sonuçta Samsung ürünü bileceğiz. 5.5 inç 1000 lira seviyesine konumlanırsa.
6.01 ile geliyor diyorsun. 1000 lira seviyesinde konumlanırsa uçurur. Ama bu da herhalde 1500'den aşağı olmaz.
1500'e çıkmaz çünkü A serisi olsun. A serisi bu sınıfın üstüne yer alıyor. Ama yani 1000 lira bunun hakkıdır. Yani 1000 liranın biraz üzerine çıktığın anda orada farklı cihazlar, işte G3'lerden bahsediyoruz, onlar var, işte ama Samsung Galaxy S5'ler var. 1000 lira olursa
da neyin karşısına dikiliyor biliyorsun değil mi bu?
Tabii G5 Plus'ın. G5 Plus var. O da saf Android deneyimini sunan cihaz olarak. Snapdragon 617 var. Benzer performans seviyesinde olabilirler belki ama o cihazın kendisine bazı avantajları var. Onları da göz ardı etmemek gerekiyor. Bekleyip göreceğiz. Türkiye'de gelir diye tahmin ediyorum. Geldiği zaman zaten yine bir değerlendirme yapar, üzerinden geçeriz. Mevzudan az önce bahsetmiştik. Mevzu M3 Note. Önceki modellerini biz inceleme şansı yakalamıştık zaten. Şirketin alınabilir telefon segmentine yer alan bir modeli.
Evet, bu yine güzel.
Güzel bir şey ve yine büyük ekran isteyenler için de alternatif seçenek oluşturan modellerden bir tanesi. Bakıldığından şimdi yenisi geliyor. Tarihte belli olmuş. 8 Nisan itibariyle bu telefon da aşağı yukarı Çin'de piyasaya çıkacak. Ardından da Türkiye'ye gelir mi? Grey Market üzerinden gelmesi muhtemel diye düşünüyorum. Çünkü mevzu o ya da bu şekilde Türkiye'de belli bir yer edindi kendisi. İsmini duyan duydu. Özellikle teknoloji dünyasını yakından takip edenler oradan ya da buradan bu telefonu temin edebilirler, bulabilirler.
Yani Mizu'nun şöyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Bugün Erdi ile beraber kafa kafaya verip 4 milyon dolarımız, 5 milyon dolarımız var. Biz bu telefonu buraya getirelim, satın alalım desek, gidiyorsunuz kapısını çalıyorsunuz, diyor ki sana vereceğim telefon yok. Evet. Yani çok fazla üretemediği için ve iç pazarda zaten bunun çoğunu tükettiği için arkadaşlar ne yazık ki öyle her kapısını çalana telefon vermiyor. Türkiye'de yaşanan sorun da biraz buydu. Bir de şirketin de daha öncesinde telefon konusunda tecrübesinin olunmaması da bazı aksaklıklara neden oldu. Gümrükle ilgili bazı sorunlar yaşandı. Gümrükte bekleyen mallar ister istemez kullanıcıları mağdur etti. Mizu aslında evet Türkiye'de tanınan bir firma haline geldi ama zihinlerde öyle müthiş sorunsuz bir firma olarak da görünmüyor ne yazık ki.
Özellikle arz talep tarafında telefonu gösterdikten sonra bulunamaması ya da insanların uzun süre bekletilmesi ister istemez belli bir soğukluk yarattı ama kısmen de olsa artık mevzu bir şekilde yer edindi. Evet. Az ya da çok, öyle ya da böyle. Mevzu en azından teknoloji dünyasını yakından takip edenler biliyorlar. Cihazını kullanan da zaten belli bir kesim var. Bunu biliyoruz.
Bana sorarsan Xiaomi'den daha başarılı bir Çinli marka.
Zaten Mevzu. Yükseliş anlamında, yani kendi içerisindeki yükseliş grafiğine bakıldığı zaman Mevzu'nun bayağı ciddi bir sıçraması var. Xiaomi zaten büyüyen bir firmaydı ama evet. Mevzu'nun başladığı noktadan geldiği nokta itibariyle son dönemde özellikle iyi bir yükselişi var. Bunu söyleyebiliriz. Helio P10 işlemci var MediaTek'in. 8 çekirdek var. Tamamı Cortex-A53. 1.6 ya da 1.7 GHz çalışma ihtimali söz konusu. Diğer tarafta Mali-T860 grafik birimi var. Arka tarafta 13 megapiksel kamerası var ve 3200 mAh kapasiteli pili var. Tabii pil büyük ama Mevzu'nun pil kullanım performansı genelde soru işaretlerinin beraberinde getirdiği için 3200 mAh'ın hakkı olan pil performansını bu cihazdan görmezsek şaşırmayalım.
Zaten Mizu'nun test ettiğimiz cihazda da 3000'den aşağısını görmedik biz. Değil pil mi? Olarak.
Öyle ama tabii performans olarak bakıldığı zaman 3000 mAh'ın hakkını tam olarak veremiyordu. Yazılım tarafında özellikle daha sık optimizasyonlar yapmaları gerekiyor Mizu firmasının. Sony'den önemli bir gelişme yaşandı. Yeni bir şirket kuruyorlar ve mobil oyunculuk tarafına yoğunlaşacak gibi görünüyorlar. iOS ve Android platformu için yeni oyunlar ve bu oyunlar arasında yine PlayStation markası altında yükselmiş ya da tanınmış çeşitli karakterleri de görebileceğiz.
Yani belki de telefon işini yapamadık, bari telefona oyun yapalım demiş olabilirler. Çünkü oyun kısmında Sony başarılı bir firma ama Sony'de ben şöyle enteresan bir hava seziyorum Erdi. Eğer oyun dünyasını yakından takip ediyorsa izleyenlerimiz bilirler. Sony daha kendi konsol için düzgün oyun çıkartamamış bir firma. Ne Vita'yı doğru dürüst destekleyebildi, ne PlayStation 4 için çıkışından 10 yıl geçmesine rağmen, 10 yıl diyorum pardon, yani birkaç yıl geçmesine rağmen ne yazık ki ele tutulur, dişe gelir. Son oyunları şöyle 10-15 tane olmadı. Yani konsol sattıracak oyun dediğinde sayamıyorsun. Hep böyle PC'ye de çıkmış, Xbox'a da çıkmış, PlayStation'da da yer alan oyunlardan bahsedebiliyoruz.
Ya yani. PlayStation 4 tarafı yine gelişen bir süreç ama özellikle Vita'ya çok büyük haksızlık yaptılar galiba. Böyle son jenerasyondan sonra. Cihaz yani, güçlü olmasına rağmen.
Firma kendi cihazdan oyun çıkartamazken bir de mobil tarafa nasıl oyunlar çıkartacak? Özellikle God of War'ı birçok bekleyen varken daha yeni jenerasyon konsollarda görememişler. Cep telefonla gelir mi? Hep beraber oturup göreceğiz.
Gerçi God of War'ı daha önce denediler. Battle Royale diye bir oyunu mobil tarafta denediler ama ne olacak bilmiyorum. Fakat şu var, Nintendo da biliyorsun bu sürece girdi. Mobil tarafta ciddi bir potansiyel var. Var oyunlardan evet. Ciddi gelir elde eden firmalar var. Sonucunda bugün çok basit oyunların milyarlarca dolarlık değere ulaşması da o potansiyeli gösteren nitelikte gelişmeler. Şimdi Sony'de kendi içerisinde küçülen bir firma olduğu için kaynağını nereye doğru aktarabilme noktasında her gün sürekli farklı planlar evet. Yapıyorlardır. Bunlardan birisi de mobil oyun olacak gibi. 1 Nisan itibaren zaten Sony'nin ismi de, ya PlayStation özellikle oyunla ilgili ismi de Computer Entertainment'dan Interactive Entertainment'a geçiyor. Yani interaktif kısım burada zaten içerik kısmına da ciddi yatırım yapacaklarının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir ama özellikle PlayStation 4 tarafındaki şikayetleri sık sık duyuyoruz. İnsanlar evet. Daha iyi dişe dokunur, oyunlar istiyorlar. Bakalım ne olacak? Bir taraftan da PlayStation 4.5 dedikoduları varken.
Zaten VR için şart. Ben hep altını çiziyorum.
Bir güncelleme tamam. Olur ama oradaki 4K goy goy tamamen dedikodudan ibaret.
4K değil. Şu anki PlayStation 4 oyunlarını VR'da oynasın, app'in başınıza koyun zaten yeter fazlasıyla yani.
Çünkü çok kısa şunu da söyleyelim. PlayStation 4.5 ya da 5 4K oynatabilir mi? Oynatabilir ama 400 dolara satılamaz o konsol. Evet, yani onun doğru. İçerisinde çok ciddi bir donanım güncellemesi gerekir. Az önce mevzudan bahsetmiştik. Getiren firmadan da bahsetmiştik. Yine aynı firmanın getirdiği bir telefon var. Zopo. Onların en azından Türkiye'ye tanıştırdıkları telefon. Zopo muhtemelen dünyanın ilk MediaTek Helio X10'u kullanan cihazını yakın zamanda piyasaya çıkartacak. Speed 8 adını taşıyor ve ön siparişli alanlar 280 dolar alabilecekler cihazı ki özelliklerine bakıldığı zaman 10 çekirdekli işlemci, 4 GB RAM, 3600 mAh kapasiteli pil ve 5.5 inç Full HD ekran. Fena görünmüyor açıkçası.
Şimdi ülkemizde birçok kullanıcı Çin'den bir şekilde sipariş veriyor ki gümrükle yasaklı ürünler arasında yer almasına rağmen kapısına kadar ulaştırılan telefonlar oluyor. Hı. Forum kullanıcılarımız büyük ihtimalle bizden önce bu telefonu elde edip inceleyeceklerdi. Bir de MediaTek işlemcilerin bir zayıf noktası var. İmeisi değiştirilebiliyor çok hızlı bir şekilde. Bu yüzden kayıt etmekte falan da uğraşmıyorlar. Bu telefonlar o yüzden el altından çok hızlı gidiyor Türkiye'ye. Ve çok hızlı da getirilip satılıyor bavul ticaretiyle. Bavulda nasıl sokuyorlar o kadar telefonu hala daha tabii ki düşünmek lazım.
Ya ben sana bir şey söyleyeyim bununla ilgili. Şimdi uzak doğudan gelen uçakların kaçta 3 aşağı 5 yukarı havalimanına girdiği belli. Ben çünkü biz her sene Tayvan'a gittiğimiz için biliyoruz. Haziran ayında Tayvan'a gittim ben geçtiğimiz Haziran ayında. Sabah uçak indi. Tam bu dış hatlardan çıkış kapısı. Polis memurlarımız var sivil çok fazla. Herkesi alıyorlar zaten. Beni de aldılar. Yani oradan geçemezsin zaten.
Oradan geçmiyorlarmış zaten. Şöyle bir şey
Kargo'da
var.
Kargo'da büyük paketlerle mi acaba?
Yok ne yazık ki tank bile sokabileceğiniz Orta Doğu'daki yer alan ülkelerdeki sınırlarımız şu anda biliyorsunuz. Oradan tank bile isteseniz sokabilirsiniz yani. İçeride gezdirebilirsiniz. Oradan getiriyorlarmış. Zaten kaçak telefon ağının çok büyük bölümü Irak üstünden, Kuzey Irak kısmından sağlanıyormuş. Bir kısmı da Suriye üstünden ki Suriye şu anda kapandı diyorlar oralar. O sınır hattını kullanıyorlarmış herhalde. Bavullarla eşekleri yükleyip herhalde.
Bak bununla ilgili
getiriyorlar.
Çok kısaca bir anımı da anlatayım. O beni kenara çektikleri zaman, hatta yanımda uçakla yine sektörden tanıdığım bir abimiz de vardı. Beraber giriyorduk, onu da aldılar. Önümdeki çocuğu da aldılar. Çocuğun bavulu bir açtılar. Yüzlerce iPhone 5S camı getirmiş. Memur soruyor ki bu ne? Abi diyor cam. Ne camı? Telefon camı. Ne yapacaksın sen bu camı diyor. Abi diyor işte bunlar lazım oluyor diyor. Takıyoruz diyor. E diyor bunu sen vergisini ödedin mi? Abi bunların vergisi mi var? Ödedin mi? Vergisi mi var? Nasıl sokuyorsun sen bunları? Tamam abi al beni. Böyle bir olayla karşılaştık açıkçası. Orada memurlarımız sağ olsun sıkı bir denetim yapıyorlar.
Evet.
Ama farklı yolları bulanlar senin dediğin gibi getiriyorlarsa da. İşte bunların sıkıntısı böyle. Bunlar bu cihaza o yöntemlerle giriyor. Daha sonra tüketici mağdur oluyor. Sıkıntı yaşadığı zaman.
Valla tüketici bu fiyatı alırsa çok da mağdur olmaz. Ne yalan söyleyeyim yani. Şimdi bu cihazın ülkemizde minimum satış fiyatı 277 dolar diyorsun.
300 dolar değil.
Hani 300 dolar değil. 900 lira şey olsa, normal dolar olarak karşılığı olsa bunun. Tüketiciye bunun resmi yollardan gelişi 2000 lirayı bulur.
Bulur.
E şimdi sen bunu 1000 liraya satın alsan, telefon bozulsa gitsen bir tane daha 1000 liraya satın alsan o kadar mağdur olmuyorsun.
Ya sen olmuyorsun da, şimdi sen o telefonu aldığın için o yöntemlere giren bir adamsan, sık telefon değiştiren bir adamsın. Daha sonra sen bunu başkasına satıyorsun. O bozulunca muhatap bulamıyor mesela telefon elinde bozulduğu zaman.
Yani artık o telefon o fiyata alan adam da birazcık şey düşünsün. Bizde şey var. Hem ucuz olsun.
İşte ondan dolayı
hem
diyorum.
Hem de o pahalı i̇şte telefondaki tüm o garantileri kapsasın. Öyle
i̇şte
bir
ondan
dünya
dolayı
yok.
Diyorum. Gidiyorsun hani Türkiye'de resmi olarak satılan bir cihazı alıyorsun. Bozulduğu zaman teknik servisi yaptırmaya çalışıyorsun. Şimdi adam teknik servis tarafında bir yatırım yapmış. Bir sürü kişiye ekmek veriyor, iş veriyor vesaire. Ama sen diğer tarafta yurt dışından gitti. Tabii şirketlerin devamlılığı esasları bizce de mağdur olmasın kimse ama herkes kendine göre bir takım şey yapıyor. Durum yorumlamaya çalışıyor. Bakalım göreceğiz. Bir şekilde Türkiye'ye gelir zaten. Çünkü evet. 21 megapiksel Sony IMX830 sensörlü kamerası var.
Şimdi gittim markete. Şu alet 1000 lira satılıyor orada.
Alırsın abi.
Alırsın yani işte garantisi var.
Çünkü tipi falan da fena değil. Tasarımlar
orada çalışıyorsa sıkıntı yok.
Aynen öyle. Dolayısıyla çıktığı zaman kendisine yer bulabilir. Bu arada evet. Parmak izi okuyucuya sahip olduğunu da söyleyelim. Huawei P9 resmi lansmanı nasıl kaldı? Donanım haberi olarak sen de bizi orada temsil
İnşallah,
edeceksin.
Evet.
Son dakika sıkıntısı olmazsa eğer. Huawei'nin CEO'su bir numaralı ismi telefonu kullanırken görmüşler, fotoğrafını çekmişler. Esasında sızan görüntülere çok yakın bir cihaz var.
İki kamera olayı kesinleşti zaten.
Kesinleşti. Daha sonrasında Huawei kendi resmi web sitesi üzerinden ufak bir takım görseller paylaştı artık bu haberin ardından bazı şeyleri daha netleştirebilmek adına. Ya ben o kamera kısmını eğer çift kamera varsa ve öyle koyacaksan keşke Nexus 6P gibi yapsalardı diye düşündüm. Ya çünkü orada kamerada özel bir izolasyonu var.
Zaten iki tane kamera, üç tane kamera olduğu zaman bir alette ister istemez tipi değişecek, tipi bozulacak. Onları çok güzel bir şekilde bir yerlere oturtman oldukça zor tasarım anlayışında ki. O aynı tasarım anlayışında biliyorsun adamlar ekran kas oranını iyi tutmaya çalışıyorlar ve telefonları ince yapmaya çalışıyorlar. Benim orada tek merak ettiğim konu açık söylemek gerekirse Huawei'de kamera konusunda çok iddialı. Bundan önceki telefonlarında da kamera konusunda kötü iş çıkartmıyorlardı. Çift kamerayla beraber kamera kalitesini bir üst sınıfa taşıdıklarını söylüyorlar. Yani bu bokeh efektinin ötesinde bu çift kameranın daha kaliteli resim çekmek için kullanılacağından bahsediyorlar. Onu çok merak ediyorum şu anda. Yani, iPhone 7'de de biliyorsun en çok en büyük iddia çift kamera geleceği.
Yani Leica ile beraber çalıştıklarını biliyoruz. Leica'yı biliyorsun Panasonic tarafının evet. fotoğrafçılığın duayen firmalarından bir tanesi. Dolayısıyla ister istemez o tarafta kamerayla ilgili ciddi gelişmeler olabilir. Tabii ikinci kamerayı tam olarak ne için kullanacaklar? Biliyorsun LG G5'te görüş alanını genişletmek için kullanıyoruz. Belki yazılım güncellemesi de...
G5'teki en büyük hayal kırıklığı oldu benim için de yani değil kullanım şekliyle.
Yani şimdi yazılım olarak bakıldığı zaman isteyen geniş açı kullanabilsin, isteyen de belki o kadar geniş görmesin ama arkayı bokeh yapabilecek evet. şekilde kullansın. Yani en azından öyle
derinlik
bir
gelişim kazansın. Derinlik bilgisayarını saplasın yani.
Tabii hani yine bakıldığı zaman lens tarafında sağlam bir diyaframla geliyorlar ama bakıyorsun çift kameranın sağladığı derinlik çok daha fazla evet. bu noktadan ciddi avantaj sağlıyor. Belki yazılım güncellemesiyle verirler. Benim kanaatim Huawei öyle alan genişliğinden ziyade arkayı bokeh yapmak için kullanacak gibi görünüyor. Çünkü insanlar daha ziyade onu istiyorlar. Profesyonel bir hava yakaladığı için o bokeh diyoruz ya sürekli bokeh.
Ben M8'de en çok neyi kullanmıştım biliyor musun çift kamerada? Bazı görüntüler oluyor yerde arka planı görmek istemiyorsun. Arka plan kötü oluyor. Paylaşacağın fotoğrafı çekiyorsun, arka tarafı buğulandırıyorsun. Kimse bir şey göremiyor ve ana objeyi çok net bir şekilde paylaşabiliyorsun.
Ya bazen de,
yani sadece profesyonel etkiyi yaratmak değil, günlük hayatın içinde gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor.
Bazen de arka plan o kadar güzel oluyor ki onu bokeh olarak yani buğulanmış olarak görmek istiyorsun. Farklı bir etki yaratabiliyorsun. Onun fotoğrafçılık. Yani evet. isteyen istediği şekilde bunu kullanabilmeli ama zaten Huawei'nin telefonları son birkaç yıldır kamera konusu iyi telefonlar. İyi telefon evet. değillerdi. Şimdi çift kamera olayı ve Leica'nın desteğiyle beraber çok daha rekabetçi bir cihaz gelebilir. Bunun dışında tabii 4 GB RAM, işte muhtemelen 32 GB'dan başlayacak depolama kapasitesi. Kirin 955 ki 950'nin üzerine belki frekans artışını göreceğiz Mate 8'den farklı olarak. Tasarım ve malzeme kalitesi zaten biliyorsun Huawei. Zaten şu Mate 8'i zaten Türkiye'ye getirseler ayrı bir evet. tartışma konusu olur. Tabii fiyatından bağımsız olarak söylüyorum. Gideceğiz, göreceğiz. Sen zaten yerinde inceleyeceksin. Bizzat tecrübelerini aktarırsın. Sonrasında Türkiye'ye ki bu kadar çok gazeteciyi götürdüklerine göre muhtemelen Türkiye'de gelecektir. Geldiği zaman da incelemesini yaparız.
İnşallah orada bir test örneği verirler de. Taze gelir gelmez
Londra'yı seninle beraber deneriz. Bokeh çekmek, arkayı...
Yani fotoğraflarını çeker, burada da senden kullanıcılarımız uzun uzun sohbetini sunarız yani.
Umarız bakalım nasıl bir gelişme olacak. Xiaomi'den bahsetmiştik. Xiaomi'nin telefonundan bahsetmeyelim ama biliyorsun bunlar pek çok farklı ürün üretiyorlar.
Evet.
Televizyon tarafına da varlar bir süredir ve haberlerini yaptığımızda ülkemizdeki takipçilerimiz de televizyon tarafına Xiaomi'nin televizyonlarını bir görmek, kullanmak istiyorlar açıkçası. Yeni bir televizyonları var. Mi TV 3S diye Samsung teknolojisini kullanıyor. Arka tarafta Samsung'un 65 inçlik 4K kavisli paneli var. Üzerinde tabii M-Star tarafı özellikle akıllı televizyonlardaki en popüler işlemcilerin bir kısmına imza atan bir firmadır. Onun en güçlü işlemcisini kullanmışlar ve telefonun kalınlığını 5.9 mm yapmışlar. Pardon televizyonun.
Evet, şimdi Xiaomi deyince ister istemez
akıllı telefona gidiyor. 5.9 mm efsane. Bugün piyasada satılan işte General Mobile, Discovery, Air'ı bir tarafa bırakırsak ya öyle zannediyorum ki Türkiye'de satılan hemen hemen tüm telefonlardan daha ince bir televizyon yapmışlar.
Ya şimdi Xiaomi'nin ürünleri gerçekten ağız sulandıran ürünler. Özellikle fiyatıyla bu da 3000-4000 lira aralığında bir televizyon.
1300 dolar için fiyat.
Evet 4000 lira civarında bir televizyondan bahsediyoruz burada.
Alamazsın Türkiye'de.
Böyle ya alamazsın 13000 sınırında geziyor. 10.000 lira ve üstü bu televizyonlar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Xiaomi'de. Artık bu adamlar ne üretir süresin beni heyecanlandırmıyor çünkü... Alamayacağını, ulaşamayacağını, doğru düz bulamayacağını biliyorsun ya.
Ekstra gerçi olarak Çin'e zaman bırakmadan sonra sokamıyorlar mıdır?
Var. Türkiye'ye getirip satanlar da var garantili veren şirketler televizyon. De var ama yok. Televizyonları değil. En azından telefonları falan ama bunlar da yerelleştirme konusunda o kadar büyük sıkıntılara sahip cihazlar ki eninde sonunda sorunla karşılaşıyorsun. Hı-hı. Çok büyük böyle şey olacaksın. Ben telefonu yazılım yüklemeyi çok severim. Aman onun update'inin peşinde koşarım. Bunu kovalarım falan diyen bir adam olacaksın ki o telefondan keyif alasın. Yani her gün yazılımla uğraşacaksın yani. Ama yok ben normal telefonu sadece telefon olarak kullanıyorum. İşimi görsün diye, işim gücüm var benim uğraşamam dersen gerçekten alacağın cihazlar değil Türkiye için en azından. Türkiye'de ofislerini açıp yerleştirmek.
Tabii yerleştirmek konusu sadece Türkiye'de.
Bu televizyon da öyle. Evet.
Çok yerinde Xiaomi ile ilgili sıkıntı var.
Yani bu televizyon Türkiye'ye gelse de zaten emin olun Xiaomi Türkiye ofis açsın. Bu televizyonu satacağım desin 10 binden aşağı zaten satamaz. Vergisiydi.
Muhtemelen.
Onun taşımasıydı falan apayrı dünya zaten.
Ama tabii diğer taraftan şimdi aynı fiyat içerisinde 6 parçalı soundbar sistemin dahil olması, işte Dolby ve DTS audio ses çözümleyebilme yeteneğine sahip olması gibi detayları arka arkaya koyduğumuzda güzel bir telefon olmuş evet. onu söyleyelim. Bu arada aslında mobille de ilgili olduğu için ilginç bir detay daha var. Mesela geçtiğimiz hafta içerisinde bu Amerika'da mesela televizyon pazarı ilginçtir. Dünyanın pek çok yerinde Japonya ve bazı ayrı farklı ülkeleri bir tarafa bırakırsak eğer ya Samsung ya da LG pazarlı diyebilir. Ama mesela Amerika'da kendi üreticileri var Vizio. tasarım yapıp üretimi ya da cihazları başka birine ürettiren bir firma. Google ile işbirliği yaparak yeni bir televizyon serisi üretmişler mesela. Ufak bir kumandan var ama televizyon ya da bir tablet de veriyorlar sana. İkinci ekran olarak ve aynı zamanda televizyonu kumanda olarak kullanabilmen için. Üzerinde yine Google'un tüm bu cache servisleri vesaire var. İlginç bir yaklaşım yapmışlar. Sonucunda Android TV fonksiyonlarını insanlar daha rahat kullanabilsinler diye Google'la beraber bir yanı tablet veriyor. Tablet de o kadar güzel ki 6 inç boyutunda telefon yapsan en çok satılan telefonlardan birisi olur. En azından tasarım dili seviyesinde. Böyle çalışmalar var. Hatta son şunu da söyleyelim. Yine programı çekmeden önce haberini gördüm. Samsung'da Nisan ayıyla beraber artık 2016 serisi televizyonların pek çoğunda Quantum Dot teknolojisine geçiyor. Yine nanokristallerle ki biz daha önce onu LG ve Philips'te görmüştük. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Aklın yolu bir. Zaten gelişme oradaysa firmalar da oraya doğru kayıyorlar. Sen aslında bir ön bilgisini vermiştin.
Evet, Gears 2 artık iOS'ta çalışıyor.
S2, Gears 2 Samsung'un en iddialı akıllı saati ki duyurusunu Amerika'da CES'te yapmışlardı, CES fuarında. Amerika'da Verizon, Amerika'nın operatörlerinden birisi işte Turkcell ya da Vodafone gibi düşünebilirsiniz. Abonelerini Gears 2'nin iOS platformuna çalıştırabilecek güncellemeyi vermeye başlamış. Hatta aynı güncelleme saati Android 6.0 tabanlı cihazlarda çalışıyor. Bazı cihazlarda sorun yaşıyormuş. Yani artık Gears 2 en azından şu aşamada Amerika'da iPhone'la da ya da iPad'le de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.
Vallahi arkadaşlar eğer iOS cihaz kullanıyorsanız ve iyi bir akıllı saat istiyorsanız Gears 2'yi keşke bir deneme şansınız olsa da deneseniz büyük ihtimalle şu anda alınabilecek en iyi akıllı saat. Ben daha de, üstüne çıkmadı. Şeydeyim. Bir sonraki modelde bakalım hangi firmadan gelecek. Yani pil ömrüyle, kullanım şekliyle, kolaylıklarıyla, tasarımıyla orijinal çok güzel bir saat ortaya çıkarttı Samsung. Ve iOS'la çalışması da beni heyecanlandırıyor. Şöyle bakalım eğer orada Apple'ın o Apple Watch'taki gidişatını daha da kötüye götürürlerse Apple'dan bu sefer gerçek anlamda yenilikçi bir ürün görebiliriz ki rekabet artar.
Yani saatin artık uyumluluğu başladı. Bir de Samsung'un ki ilk başlatan firmalardan birisidir. S-Saat uygulaması var. Onu iOS'e versen zaten evet. En başarılı sağlık kitlerinden birisine sahip oluyorsun. Sen bayağıdır da kullanıyorsun. Her gün kolunda. Neyi de, pili zaten ta ayrı bir tartışma konusu da pili bir tarafa bırakırsak eğer neyi biraz daha iyi olsa senin için daha iyi olurdu?
Ya açıkçası Erdi şu ekran sürekli açık kalma özelliği var ya. Mesela bu ekranı kendi kişisel olarak çok daha kolay bir şekilde telefondan özelleştirebilseydim ben. Başka üçüncü parti geliştiricilerin o özelleştirmene gerek kalmadan daha memnun olurdum. Onun haricinde benim saatte şu da olsaydı bu da olsaydı dediğim bir kısım yok. Sadece herkesin eleştirdiği ortak bir nokta var. Keşke S-Voice yerine Google'ın ses servislerini kullansaydı da Türkçe'yi anlayabilseydi saat. Şu anda ne yazık ki S-Voice kullandığı için Samsung S-Voice'da Türkçe anlamadığı için mesela sesle yazdırma gibi bir özelliğin yok. Bazı kullanıcılar da tabii şey istiyor. Saatin üstünde hoparlör olsaydı da diyorlar.
O da aslında
sesli görüşme yapabilseydik. Bu benim hiç kullandığım, aradığım bir özellik değil. Olsa da kullanmayacağım.
Peki en çok mesela hangi özelliği kullanıyorsun? Yani senin için olmazsa olmaz özelliği hangisi?
Adım sayar özelliği benim çok işimi görüyor. Yani normal olarak günlük aktivitelerimi takip edebiliyor olması hoşuma gidiyor. Özellikle bu bazı günler çok büyük efor sarf ediyorum. Oradan oraya gidiyorum. Hani kaçıma adım atmışım, bir önceki günle karşılaştırayım, bir önceki hafta şuraya gitmiştim ondan karşılaştırayım gibi geyikler yapabiliyorum. Bir de tabii ki bu bildirim özelliği telefonu çoğu zaman cebimden çıkartmamı gerektirmiyor.
Performans nasıl? Günlük temponda bir artış var mı girme temponda?
Yok canım sürekli aslında oturuyoruz sadece birkaç toplantıya gittik bir 10 bin adım aşıyoruz. Onun haricinde hepsi böyle düşük.
Ben de bir fuarlarda bulmuyor. Fuarlarda ben günlük 30 bini gördüğümü biliyorum ki 30 bin çok acayip bir rakamdır ama günlük tempoda maalesef bizim gibi masa başı işlerin
5 bini görmüyorsun işte.
Görüntü sorunu maalesef öyle oluyor. Son haberimiz Samsung cephesinden Galaxy A7 Edge'in aynı zamanda çift sim kart takılabilen bir versiyonu da bulunuyor ki bunda yine tek bir slotumuz var ama o slottaki sim kartlardan birisini kapatıp microSD hafıza kartı da takabiliyorduk.
Keşke Türkiye'de olsa.
Aynen öyle. Şimdi bunu bir kapalı çalışan bir arkadaş telefonu hacklemiş. Nasıl hacklemiş? Bu hackleme yöntemiyle normalde eğer microSD kart kullanacaksak sim kartlardan birisini kullanamıyorduk normal şartlarda. Ama arkadaş şöyle yapmış. Sim kartı almış. İçerisindeki hücresinin zarını yani sarı olan kısmı kazıyarak çıkarmış ki altını çizdiği noktada şu en zor işlem burası. Kartı kaybedersiniz burada kaybedersiniz. Dolayısıyla en fazla dikkat etmeniz gereken yerde burası demiş. Biraz da altını temizleyerek direkt sim kartının üzerine koymuş. İçeri sokmayı başarmış.
SD kartın üstüne.
SD kartın üzerine koymayı başararak telefonu çalıştırmış açıkçası. Denemelerde de iki sim kart aktif çalışıyor ve SD kartla görevini layıkıyla yerine getiriyor.
Demek ki yapılabiliyormuş be. Biraz zorlayınca. He?
Demek ki yapılabiliyor. Sonucunda insanlar kısıtlamayı istemiyorlar. Bir yandan iki tane sim kart kullanırken diğer taraftan micro SD kart da takmak istiyor. Çünkü çift sim kart özelliği olduğu için bu telefonu alan var. Ama bu telefon aynı zamanda micro SD hafıza kartını kullanmak isteyen için alanda var.
Acaba operatör tarafında İçinde micro SD kart özelliği olan bir sim kart çıkabilir mi ileride? Fantastik bir şey olmaz mı?
Sim kart standartları genelde çok kolay değil şimdi.
Evet dediğin gibi
açıkçası
doğru.
Açıkçası öyle bir şey olur mu bilmiyorum ama şu tartışılabilir belki.
Belki acaba 100 milyon satsa telefon yaparlar da öyle bir şey.
Bunu yapsa aslında China Telecom yapar. Çin'in en büyük operatörü. Çünkü 600 bin abonesi olunca onunla belki pratik anlamda fayda sağlayabilir ama belki burada şey tartışılabilir. Çip SIM kart olan telefonlarda microSD hafıza kartının ayrı bir slot olarak verilmesi. Çünkü dediğim gibi yani hem ikisini hem de SD kart resmini kullanmak isteyen kullanıcı olabilir. Sen çünkü 3 özellik de var diyorsun.
Evet.
Ama birini kullanırken diğerini kullanamıyorsun. Bu da ister istemez bazı kullanıcıları üzmüş olabilir ki bu arkadaş da belki bundan yola çıkarak bu eksikliği görüp böyle bir çözüm geliştirmiş.
Evet, yine bir mobilitenin daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.